Ayrım 7, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 59. Cadogan meydanındaki daire kırmızı tuğladan eski bir evin ilk iki katından oluşuyordu. 5 yatak odası vardı. Duvarlar Madame de Pompadour'un yatak odasını süslediği rivayet edilen toz mavi ve yaldızlı antika bir ahşap kaplamaydı. Giriş holü dans eden çıplak orman perileriyle süslenmişti. Isabella babasını kızdırmak için bu dekoru Louis Quinze genel evi diye tanımlardı. Isabella evi sadece bir adres olarak kullanıyor, cuma günleri mektuplarını almaya gidince evin kahyasıyla oturup bir çay içiyordu. Araları iyi olduğu için adam Walter Redden'den gelen telefonlara çıkıp gerekli karşılıkları verirdi. Isabella Ramo'nun küçük dairesini evi olarak benimsemişti. Ramo'nun kendisine ayırdığı dolap yeterli gelmeyince eşyalarını orasıyla Cadogan meydanındaki ev arasında paylaştırdı. Bir antikacı dükkanında buldu, zarif bir kadın çalışma masası yatağın yanındaki köşeye tam uymuş ve böylece bir çalışma odası da olmuştu. Evli bir çift gibi yaşamaya başlamışlardı artık. Sabah şafak sökmeden kalkıp ant binmeye ya da jimnastikhaneye gidiyorlardı. Isabella'nın doktoru koşmasını yasaklamıştı. Ondan sonra Ramon bankaya gidiyor, kendisi de masası başına geçip öğleye kadar tezi üzerinde çalışıyordu. Öğle üzeri Isabella bebek yüzünden içki içmediği için ya Justin de Blanc'da ya da Harris'in sağlık barında buluşuyorlardı. ''Kurbağa gibi şişmeye hiç niyetim yok, seni iğrendirmek istemiyorum.'' diyordu Isabella. ''Sen yeryüzünün en arzulanan kadınısın, hamilelik seni bir çiçek gibi açtı.'' Ramon kızın göğüslerine dokundu. ''Doktora sordum, pek zararı yok.'' dedi. ''Kendimizi tutmak zorunda değilmişiz.'' Isabella kıkır kıkır güldü. ''Beni hastaneye götürecek olan can kurtaranın sedyesi iki kişilik olsa da yolda acele bir iş becersek.'' Isabella yemekten sonra ya öğretmenine gidiyor ya da gününü British Museum'un kütüphanesinde geçiriyordu. Sonra Ramon'a yemek hazırlamak için acele eve dönüyordu. Babası kor diplomatik plakası taşımasını ayarladığından neyse ki kapının hemen önünde park edebiliyordu. Akşamları bir iki tiyatroya ya da Harriet ve en son sevgilisiyle yemeğe gitmek dışında dışarı daha az çıkıyorlardı. Genellikle yastıkları yere serip televizyon karşısında oturup konuşurlardı. Isabella'nın gergin karnı irileşmeye başlayınca ipekli sabahlığını açıp gururla gösterdi. ''Hele bir yokla'' dedi Ramon'a. ''Ne güzel değil mi?'' Ramon ciddi bir tavırla dokundu karnına. ''Evet, kesinlikle oğlan'' dedi. ''Nereden biliyorsun?'' ''İşte bundan.'' Ramon onun elini tuttu. ''Hissediyor musun?'' ''Bir kabarıklık var. Babasına benziyor olmalı. Bunu düşününce nasıl da hemen yatmak istiyorum ama.'' ''Uykun var mı?'' ''Yok.'' Şahsa Harris kredi kartını da bıraktığından Isabella bütün eşyasını oradan alıyordu. Doktorunun salık verdiği bir doğum öncesi kursuna da katılmıştı. Kursa devam edenlerin bir zamanlar sıkıcı bulacağı insanlar ve konuşmaları birdenbire çok hoşlandığı şeyler olmuştu. Ramon ayda bir kere banka işi için ülke dışına çıkar ve bir hafta kadar kalırdı. Ancak her fırsat bulduğunda telefon ederdi. Isabella onu kendi kendine itiraf etmekten kaçındığı kadar çok özlemesine rağmen döndüğünde sevinci bin kat artardı. Böyle bir yolculuktan sonra onu Heathrow Havaalanı'nda karşıladı ve arabasıyla doğruca eve getirdi. Ramon bavulunu holde bırakıp ceketini iskemlenin arkasına geçirir geçirmez doğruca tuvalete gitti. Ceketinin iç cebindeki İspanyol pasaportu yere düşmüştü. Isabella pasaportu alıp sayfalarını karıştırdı. Fotoğrafı pek kötü değildi ama hiçbir fotoğraf makinesi onu tam olarak kağıda geçiremezdi. Sonra doğum tarihini gördü. Doğum günü iki hafta sonraydı. Mayfair'de bir antikacıda René Lalique'den şahane bir cam çıplak kadın heykelciyi görmüştü. Heykelin biraz abartılı uzun bacakları ve daracık kalçalarıyla vücudunu kendi vücuduna benzetmişti. Heykelciğin 1920'lerde Lalique ününün doruklarındayken yapıldığı bir kenara bırakılırsa kendisinin modellik ettiği söylenebilirdi. Ancak fiyatı Isabella'yı bile korkutmuştu ve onu Ramon'a almak için hala cesaretini toplamaya çalışıyordu. Pasaportun sayfalarını karıştırırken bir vize gözüne çarptı. O sabah Moskova'da mühürlenmişti. Şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Banyonun kapısında sevgilim diye seslendi. Roma'da olduğunu sanıyordum. Bu Moskova'da nereden çıktı? Güney Afrikalı olarak öğrendiği her şey Rusya'nın en büyük din düşmanı olduğunu yerleştirmişti kafasına. Pasaportun vizesindeki orak çekişle Kiril yazısı bile tüylerini diken diken etmeye yeterliydi. Kilitli kapının ardından bir süre hiç ses gelmedi. Sonra kapı birden sertçe açıldı. Ramon elindeki pasaportu kaptı. Yüzünde buz gibi bir öfke vardı. Isabella onun bakışlarını görünce dehşete düştü. ''Bir daha benim işlerime sakın burnunu sokayım deme'' dedi Ramon. Daha sonraları bu olayı bir daha dile getirmediyse de Isabella'nın onu bağışlaması için aradan bir hafta geçmesi gerekti. Öylesine korkmuştu ki olayı zihninden silip atmaya kararlıydı. Kasım başlarında bir gün Cadogan meydanındaki eve uğradığında mektuplarını aldı. Her zaman olduğu gibi babasının mektubu vardı. Isabella onun altında Johannesburg damgalı zarfta ağabeyi Michael'ın el yazısını görünce sevindi. Üç ağabeyinden her biri karakter, kişilik ve görünüş bakımından öyle değişiktiler ki içlerinden birini en sevdiği diye ayırmak olanaksızdı. En büyüğü Sean serüven düşkünüydü. Isabella Ramon'la karşılaşıncaya kadar onun kadar yakışıklı bir erkek tanımamıştı. Sean asker ve avcıydı. Rodezya Savaşı'nda gösterdiği cesaret yüzünden gümüş haç nişanını almıştı. Terörist peşinde olmadığı zamanlar Courtney'lerin Zambezi Vadisi'ndeki geniş av alanlarını yönetirdi. Isabella ona hayrandı. Onun küçüğü Gary'di. Çocukluğunda hep zavallı Gary denilen çirkin, miyop ve astımlı ağabeyi. Çocuk sakat doğmasına rağmen Courtney'lerin ruh, kararlılık ve kurnazlığına tam olarak sahipti. Zayıf vücuduyla öylesine uğraşmıştı ki şimdi fıçı gibi göğsü, çok güçlü kolları vardı. Kalın camlı gözlüğüne ve herhangi bir spor yeteneği bulunmamasına rağmen çelik gibi iradesiyle usta bir polo ve golf oyuncusu, keskin bir nişancı olmuştu. Gary babasının yerine Courtney şirketlerinin başına geçmişti. Daha 30'unda değildi ama milyarlarca dolarlık şirketleri aynı irade gücü ve yılmazlıkla yönetmekteydi. Ancak kız kardeşinin doğum gününü bir kere bile unuttuğu olmamıştı. Isabella'nın önemsiz bir isteğine bile hemen karşılık verirdi. Isabella onu çok severdi. Sonra da Michael vardı. Tatlı ve iyi Michael. Ailenin denge sağlayan kişisi, düşünceli, merhametli, şair ruhlu ve babasıyla ağabeylerinin örneklerine rağmen hayatında bir tek kuş ya da hayvan öldürmemiş olan Michael. Biri şiirleri, diğer ikisi Güney Afrika tarih ve politikası hakkında üç başarılı kitap yazmıştı. Michael John Forster'ın ırkçı Afrikaner hükümetiyle onun ayrımcılık politikasına karşı inatla karşı çıkan Golden City Mail İngilizce gazetesinin yazarı ve editör yardımcısıydı. Kuşkusuz Courtney şirketleri gazetenin %80 hissesine sahipti. Aksi halde bu genç yaşında böylesine sorumlu bir yere gelemeyebilirdi. Isabella'nın çocukluğunda Michael hep kendisinin koruyucusu ve sırdaşı, Nana'dan sonra en sevdiği hikaye anlatanı olmuştu. Yeryüzünde Michael kadar güvendiği tek kişi yoktu. Şimdi zarfın üstündeki yazısına içini ısıtan bir sevgi ve hafif bir suçlulukla bakıyordu. Ramon'la tanıştığı 6 aydan beri bir satır bile yazmamıştı ona. Mektubun birinci sayfasının ikinci paragrafı gözüne ilişince selam kısmını atlayıp orasını okudu. Babam Cadogan meydanına yerleşip tezine gömüldüğünü söyledi. Aferin sana Bella. Ancak sanırım yatak odalarının 5'ini de işgal etmemişsindir. Bana bir yer bulacağını umuyorum orada. Ayın 15'inden sonra 3 hafta Londra'da olacağım. Şunu da belirtmekte yarar var. Sabahtan akşama kadar dışarıda olacağım. Bir sürü toplantım, randevum falan var. Onun için sana ayak bağı olup çalışmalarını aksatmayacağıma söz veririm. Michael'ın kaldığı süre boyunca Isabella da evde kalmak zorundaydı. Ancak neyse ki Ramon'un iç yolculuklarından biri de aynı zamana rastlıyordu. Isabella nasıl olsa yalnız kalacaktı. Şimdi hiç olmazsa Michael ile birlikte olacaktı. Johannesburg'a bir telgraf çektikten sonra Cadogan meydanındaki evi elinden geldiğince yaşanan bir yer haline sokmaya koyuldu. Michael'ın gelmesine daha bir hafta vardı. Ramona bir takım açıklamalar gerekecek dedi, elini hafifçe Şirk'in karnına bastırarak. Neyse ki Michael çok anlayışlıdır. Keşke onunla tanışabilseydin. Çok iyi anlaşacağınızdan eminim. İşimi erken bitirip ağabeyim buradayken dönmeye çalışırım. Ramon sevgilim, ne iyi olur, ne olur bunu yapmaya çalış. Isabella el arabasıyla bavullarını iten ağabeyini görünce neşeli bir çığlıkla kucağına atıldı. Michael kızı kavrayıp havaya kaldırdı. Ancak karnını hissedince yüz ifadesi değişti, abartılı bir dikkatle yere bıraktı. Isabella minisiyle kente dönerken yan gözle ağabeyini süzüyordu. Güneşten iyice esmerleşmişti. İnsan Londra'da yaşarken bunu hemen fark ediyordu. Saçlarını da uzatmıştı. Ancak gülümsemesi hala çocukçaydı. Mavi Courtney gözlerinde öteki Courtney'lerin hepsinde görülen o sert parıltıdan eser yoktu. Isabella hep evden haberler soruyordu. Bunu hem merakını gidermek hem de sözü karnına getirmemek için yapıyordu. Babası Armscor Başkanı olarak yeni görevlerine dört elle sarılmıştı. Nana her gün biraz daha canlı ve korkusuz oluyor, Veltev Reden'i demir bir yumrukla yönetiyordu. Sean terörist avlamaktaydı ve Rhodesia'nın Ballantyne izcileri alayında yedek yüzbaşılığa getirilmişti. Gary 6. yıldır ortaklara rekor kârlar sunmaktaydı. Karısı Holly yine hamileydi. Bu kez kız olması için dua ediyordu bütün aile. Michael bunları anlatırken anlamlı bir bakışla kız kardeşinin karnına bakıyordu. Ama Isabella bir açıklamadan kaçınmak için tüm dikkatini trafiğe verdi ve sonunda arabayı evin arkasındaki garaja soktu. Michael yorgun olduğu için Isabella ona bir köpük banyosu hazırlayıp bir viski getirdi. Ağabeyi banyoya uzanınca kendisi de tuvaletin kapattığı kapağı üstüne oturdu. Sean ile Gary ile banyoyu paylaşmayı düşünemezdi bile ama Michael ile kendisi arasında çıplaklık doğal ve üstünde durulmayan bir şeydi. ''O saçma çocuk şarkısını hatırlıyor musun?'' diye sordu sonunda Michael. ''Nasıldı kuzum?'' ''Tam tam tam tararam.'' Baba dedi ''Peki ama kızım, boğazından geçenden çok fazlası var karnında.'' Isabella hiç utanmadan güldü. Eğitilmiş gazeteci gözü dedikleri şey bu mu yoksa? Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Mackie. Kaçmak mı? Michael bir kahkaha attı. Eğitilmiş gazeteci gözümü çıkaracaktın neredeyse o karnınla. Güzel ama değil mi? Isabella karnını ileri çıkarıp okşadı. Müthiş. Babamla Nana seni görebilselerdi onların da aynı şeyi düşüneceklerinden eminim. Onları söylemeyeceksin değil mi Mackie? Biz birbirimizin sırlarını kimseye açmayız. Bunu hiç yapmadık. Asla da yapmayacağız. Peki ama sonucu ne yapacaksın? Benim oğlum o. Senin yeğenin. Ona sonuç mu diyorsun yani? Utan Mickey. Ramon ona yeryüzünün en büyük mucizesi ve esrarı diyor. Ramon. Demek suçlunun adı Ramon. Nana saçma dolu eski tüfeğiyle karşısına çıktığında umarım kurşun geçirmez yelek giymiş olur. Bir marki o Miki, marki de Santiago y Machado. Bak bunun bir etkisi olabilir. Nana bundan etkilenecek kadar züppedir. Saçma yerine kurşunu tercih edebilir. Nana öğrendiğinde ben bir markiz olacağım. Demek bu Ramon seni namuslu bir kadın yapmakta azimli öyle mi? Ne zaman? Bir pürüz var. Yani evli mi demek istiyorsun? Nasıl bildin bunu Miki? Karısı da boşanmaya razı gelmiyor. Mickey! Sevgilim, yeryüzünün en eski hikayesidir bu. Michael banyoda ayağa kalkıp havluya uzandı. Onu tanımıyorsun Michael, öyle biri değil o. Bunu tarafsız bir görüş olarak kabul edebilir miyim? Michael banyodan çıkıp kurulanmaya başladı. Beni seviyor. Bunu görüyorum. Alay etme. Bana bir söz ver Bella. Bir aksilik olursa önce bana geleceksin. Buna söz verir misin? Söz. Sen hala benim en iyi dostumsun. Söz veriyorum ama hiçbir aksilik olmayacak. Bekle görürsün. Isabella ağabeyini Walton sokağındaki McCuzine yemeğe götürdü. Lokanta öyle popülerdi ki Isabella Michael'ın Londra'ya geleceğini öğrendiği gün yer ayırtmamış olsaydı asla masa bulamazlardı. Yemekte Isabella ağabeyinden tezini okuyup fikir vereceğine söz aldı. Michael Londra'ya gelme nedeninin ırk ayrımı aleyhtarı hareketler ve İngiltere'de yaşayan Güney Afrikalı sürgünler hakkında bir dizi hazırlamak olduğunu anlattı. Oliver Tambo, Dennis Brutus gibi ileri gelen kişilerden randevu aldım.
Bizim sansürcüler bunu yayınlamana izin verirler mi? Gazeteyi toplattıracaklardır yine.
Gary de öfkeden küplere binecektir. Kârı etkileyen her şey Gary'yi çılgına çevirir. Michael güldü. Zavallı Gary. Yaşam kendisi için o kadar basit ki, ahlaklılığın karası ve beyazı yerine banka hesaplarının kara ya da kırmızı bile keple yazılmış olması. Yemeklerini bitirirken Michael, ''Annem nasıl?'' diye sordu. ''Son günlerde gördün mü onu?''
''Anne değil.'' diye Isabella ağabeyini düzeltti. ''Bu sözcüğü çok burjuva bulduğumu bilirsin. Ama sorunu yanıtlayayım, hayır. Tara'yı uzun bir süredir görmüyorum.''
O bizim annemiz Bella.
Babamı ve bizi terk edip kara derili bir ihtilalciyle kaçtığında ve ona melez bir piç doğurduğunda düşünseydi bunu.
Piç doğurma konusunda biraz daha hoşgörülü olabilirsin. Michael kızın kırıldığını okudu gözlerinde. Özür dilerim Bella, senin durumun farklı ama onu da çok sert yargılamamalıyız. Babam dünyanın en kolay geçinilebilir erkeği değildir. Oyunun Nana'nın kurallarına göre de çok az insan oynayabilir. Bence Tara daha ilk başından aileye uyum göstermedi. Asla bir seçkinci olamadı. Hep ezilenlerin yanındaydı. Moses Gama da yaşamına girince.
Mickey sevgilim, Isabella masanın üstüne uzanıp ağabeyinin elini tuttu. Sen dünyanın en anlayışlı, en merhametli insanısın. Yaşamını bizim için mazeretler uydurarak, bizi kaderden koruyarak geçirdin. Seni öyle çok seviyorum ki seninle kavga etmek hatta tartışmak bile istemem.
Güzel, Michael kızın elini sıktı. O zaman benimle Tara'yı görmeye gelirsin. Annem bana sık sık yazar. Sana hayran o, Isabella ve seni çok özlüyor. Ondan kaçınman çok üzüyor kendisini.
Mickey, seni şeytan seni. Bana tuzak hazırladın değil mi?
Bir an düşündü.
Peki bu halim ne olacak? Ben pek kimseye görünmemeye çalışıyordum.
Tara senin annen ve seni seviyor. Ayrıca bizim Tara gibi açık fikirlisini de pek bulamazsın. Seni incitecek bir şey yapmayacaktır.
Seni memnun etmek için diye Isabella kabul etti. Sadece seni memnun etmek için.
Ertesi cumartesi günü Brompton Road'da yürürlerken Michael adımlarını kızınkine uydurabilmek için zorlanıyordu. ''Gelecek olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun yoksa?'' diye sordu.
''Sen çok sigara içiyorsun.
Tek kötü alışkanlığım.'' Tara Courtney ya da şimdi kendisini tanıttığı gibi Tara Gama, Cromwell Sokağı'nın civarında küçük bir pansiyon işletiyordu ve müşterileri Afrika, Hindistan ve Karayipler'den sürgünler ve yeni göçmenlerdi. Böyle bir yerin Cadogan Meydanı'ndan sadece 20 dakikalık yolda olması hep şaşırtırdı Isabella'yı. Lord Kitchener oteli sahibesi kadar çökmüş bir yerdi. Isabella annesinin bir zamanlar Büyük Velaverden şatosunun sahibesi olduğuna da bir türlü inanamazdı. Isabella'nın annesi hakkındaki ilk anıları onu yerleri süpüren sarı tuvaleti, dümdüz boynunda ve kulaklarında Courtney madenlerinden çıkarılma elmasları, tepesinde topladığı kestane rengi saçlarıyla bir kraliçe gibi geniş merdivenlerden inişiydi. O görkemli gösterişin altında nasıl bir mutsuzluk ve sıkıntı yattığını asla hayal bile edemezdi. Tara beyazlanmış saçlarını ucuz bir boyayla boyamıştı şimdi. Tüm ipeksi dokusuyla Isabella'nın miras aldığı teni bakımsızlıkla buruşmuş ve şişmişti. Takma dişleri ağzına büyük geliyor, dudaklarının o zarif hattını çarpıtıyordu. Kadın çevresine genizleri yakan bir kolonya kokusu yayarak otelin merdivenlerinden koşa koşa inip kızını kucakladı. Isabella suçlu bir vicdanın verdiği güçle sarıldı annesine.
''Sevgili kızıma bir bakayım hele.''
Bir adım gerileyip kıza baktı, bakışlarını hemen aşağı indirdi.
Sanki mümkünmüş gibi daha da güzelleşmişsin Bella. Ama bunun nedeni ortada. Küçük bir sevinç ve neşe kaynağı taşıyorsun.
Sen iyi görünüyorsun anne. Tara yani. Tara'nın üstünde militan bir solcunun sade üniforması vardı. Dizlerine kadar uzanan basma entari üstüne gri bir hırka, ayağında bir erkek sandalları.
Aylar oldu. Hatta yıl oldu diye yakındı Tara. Üstelik yolun öteki ucunda oturuyorsun. Zavallı anneni nasıl bu kadar ihmal edebildin?
Michael araya girip annesini kucakladı. Tara sahneden alınma bir anne sevgisiyle döndü oğluna.
Mickey, çocuklarımın en tatlısı ve annesini en çok seveni sendin.
Isabella'nın zoraki gülümsemesi dudaklarını acıtmaya başlamıştı. Orada ne kadar kalacaklarını ve ne zaman kurtulacaklarını düşünüyordu. Bunun kolay olmadığını, bu konuda Michael'dan pek destek görmeyeceğini biliyordu. Tara çocuklarının kollarına girdi, birlikte otele yürüdüler.
Size çay ve çörek hazırladım. Michael, telefonla geleceğinizi bildirdiğinden beri kendimde değilim.
7. ayrımın sonu. Sayfa 68.